Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, müzikte iz bırakanlarda yine çok değerli bir sanatçımızı, merhum Sabahattin Kalender, besteci, orkestra şefi ve Ankara Devlet Konservatuvarı'nın ilk mezunlarından kendisini anmak için bir program yapıyoruz ve konuğumuz ve aynı zamanda öğrencisi Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi Müdür Yardımcımız Sayın Ekrem Bey, siz sununuz. Sayın
Doğan Çakar, efendim hoş geldiniz.
Teşekkür ederiz, hoş bulduk.
Şeref verdiniz efendim. Rica sevgili ederim. Hocam.
Yani çok önemli bir konuya parmak bastık. Buna zaman ayırdınız. Siz çok teşekkür ederiz hocam.
Aynı zamanda siz asistanısınız değil mi?
Evet.
Merhum
yani
hocamızın.
Sabahattin hocamızın en son asistanıydım.
Evet.
94'te ayrıldığı yıla kadar olan süreçte.
Evet, evet. Dinleyicilerimizi hemen tanıtalım. Sabahattin Kalender kimdir? Kaç yıllarında doğmuş, nerede doğmuş ve sanat hayatına nasıl başlamış? Bu hikayeye yavaş yavaş başlayalım izin verirseniz eğer sevgili hocam.
Evet, Sabahattin hocamız 15 Nisan 1919'da Kosova'da doğduğu yazar nüfus kağıtlarında ama kendisinin bana anlattığı Eyüp Sultan doğumludur Sabahattin Hoca kendi ifadesiyle. 3 yaşında o koşullarda Dünya Savaşı'nın bitimindeki yıllarda babasını kaybettiği için öksüzler yurduna yerleştirilmiş 3 yaşından sonra. Ortaokulda Kayseri Devlet Yatılı Okulu'na gönderilmiş. Yaz tatillerinde de oradaki yaz Amerikan Koleji var. Talas Amerikan Koleji.
Evet, şimdi kapandı. O çok önemli bir kolejlerden bir tanesiydi. Oradan mezun bir sürü hocalarımız da var.
Değerli insanlar var dediğiniz gibi hakikaten.
Talas Amerikan Koleji önemli bir okuldu.
Bu Talas Amerikan Koleji müzik öğretmenlerinin yaz aylarında yapmış olduğu kurslar, temsiller, bir takım piyesler var. Burada kurslar düzenleniyor ve Sabahattin Hoca buradaki yaz kurslarına katılıyor.
Evet.
Müzik öğretmenleriyle tanışıyor.
Müzikle ilk tanışması ortaokul çağlarında.
Evet.
Yaz
çok
tatillerinde başlıyor.
Evet. Oradaki imkanlardan en iyi şekilde yararlanıyor ve piyanoyla, müzikle tanışması bu şekilde Sabahattin Hoca'mızın.
Evet. Dramatik başlayan bir hikayesi var aslında ama sonra müzikle buluşması çok onun
gerçekten
da şansını güldürmüş bence.
Gerçekten.
Değil mi?
Daha büyük tesadüfler onu zaten konservatuvara taşıyacak.
Başarılara taşıyacak.
Evet. Şimdi bu bazı tesadüfler sonucunda okul bittikten sonra Ankara'ya geliyorlar. Üç kafadar arkadaşıyla birlikte. Ve yürüyerek geliyorlar. Kayseri'den Ankara'ya.
Ah canım.
Üç ayda yürüyerek geliyorlar.
Okul bittikten sonra adeta tamam okul bitti. Sokağa salıveriyorlar gibi bir durum var yani. Hadi ne yaparsanız yapın gibi. Ama ülkenin koşulları da
O dönemdeki koşullar gerçekten çok yokluk içinde. Yani insanlarımızın temel gereksinimlerinin bile karşılanamadığı o günlerde.
İnsanın gözleri doluyor bu zorluklara rağmen. Başarıya giden yolda ne kadar çetrefilli bir yol olduğunu anlayabiliyoruz buradan yani. Kayseri'den oraya yürümek ne demek yani? Üç ay boyunca yürümek sevgili dinleyicilerimiz. Bu çok önemli bir şey.
Ankara'ya geldiğinde çok iyi niyetli, çok hoşgörülü bir gece bekçisi ile karşılaşıyorlar. Onları yakaladığında hoşgörülü davranıyor ve Sabahattin Hoca'yı Meşrutiyet Caddesi'nde koltukçu mobilyacının yanına veriyorlar. Yardımcı olması için.
Sadece yardımcı olması için değil, anladığım kadarıyla bir de hani babalık da yapsın, yatacak bir yer versin.
Yol gösterir.
Karnını doyursun
bir de iş öğretsin.
İş öğrensin, meslek edinsin. Gerçekten yani.
Yaşamasını idame ettirebilsin
diye. Bu dönem işte çok enteresan bir tesadüftür. O dönemdeki adıyla Musiki Muallim Mektebi yöneticileri Sabahattin Hoca'yı daha doğrusu Ali Fuat Bey yanılmıyorsam
koltukçu,
patronu davet ediyorlar okuldaki bir iş sebebiyle. Sabahattin Hoca orada boş bulduğu bir piyanoda, fırsat bulduğu boş alanlarda çalıyor. Çalarken keşfediyorlar.
Yani, düşünebiliyor musunuz? Koltukçu, kanepeci, enteresan, tamirci yani. Geliyor okuldaki koltukları, şeyleri tamir etmek için. Evet. Çırağı bir tane bakıyorlar ki bir çırak, mobilyacının çırağı piyano çalıyor. İlginç.
Ne çok kadar ilginç. Yeni bir karar
çok
olmuş.
Ilginç. Ama isimler yapmak. De çok önemli. Onu keşfeden
evet,
isimler, o, kimler?
Musiki Mali Mektebi'nin hocaları, yöneticileri, o dönem Osman Zeki Üngör okulun müdürü ve çok seçkin bir eğitim öğretim kadrosu var. Hatta orada oradaki öğretmenleriyle ilgili ben şimdi biraz sonra söyleyeceğim isimleri de. Konservatuvar sınavlarını alıyorlar. Davet ediyorlar. Konservatuvar sınavında çok başarılı bulunuyor ve konservatuvara girişi bu şekilde oluyor.
Sabah ne kadar yerinde bir çok karar olmuş değil mi bu programı yapmak? Evet, evet. Gençlerimizin bunlardan işte bir feyz alması değil mi?
Önlerini, çok önemli.
Önlerine gelen güçlükleri nasıl yenmesi gerektiğine dair en büyük savaşı veren büyük bir ustanın hayatını
çok anlamlı. Evet. Tırnaklarıyla çok anlamlı. Kazıyarak nerelere geldiğini şimdi zaten gitgide ilerleyen programın sonuna doğru göreceğiz.
Evet.
Burada Musiki Mali Mektebi öğrencileri o dönem çok iyi eğitim alıyorlar. Karma eğitim, ilk modern eğitimin yapıldığı bir okul. Çok seçkin öğretmenlerin, hocaların ders verdiği bir kurum.
Evet. Yatılı bir okul.
Yatılı zaten. Bir okul tabii ki çok
eski
önemli.
Eski parasız anlamlı. Yatılı bir okul, devlet okulu.
Burada okul korosu kuruluyor öğrencilerden ve bu okuldaki öğrencilerden oluşmuş grupları... Ulu önderimiz Atatürk köşke davet ediyor zaman zaman konuklarının da olduğu dönemlerde. Orada konserler veriyorlar okul korosu. Sabahattin Hoca bunlardan birisi ve o koronun da korepetitörlüğünü, piyanistliğini yapıyor Sabahattin Hoca.
Koroya piyanoyla eşlik ediyor.
Evet çok ilginç, çok enteresan.
Evet.
Burada öğrenciyken çok önemli isimlerin yani Hindemith'in, Shostakovich'in ve kendi hocası Çakatovska'nın dikkatini çekiyor. Hmm. 39 yılında Musiki Mali Mektebi 36'dan itibaren sahne sanatlarına ve müziğin sahne sanatlarının bütün disiplinlerine yönelik gelişme gösterdiği için, konservatuvara dönüştüğü için 1938 ve 39 yılından itibaren de kompozisyon bölümüne kabul ediliyor Sabahattin Hoca. Başarılı
bir şey
bulunduğu
söylemek
için.
İstiyorum. Bir dönemi düşünün, o yılları düşünün. O yılların ülkedeki durumu, işte yokluklar, şunlar, genç bir cumhuriyet, kendini toparlamaya çalışan ama bir de isimlere dikkatinizi çekmek istiyorum. Evet. Dünyanın müzik devleri, dünyanın müzik devleriyle bir alışveriş var. Ülkeye davet ediliyor. Yani bu büyük Atatürk'ün ufkunun ne kadar geniş olduğunu aslında gösteriyor. Dünyanın müzik devleri ülkeye geliyor. Yani yeniden doğan, küllerinden doğan bir cumhuriyetin tırnaklarıyla kazıyarak bir yerlere gelen bir ülkenin ama müzik tarafı, sanat tarafı asla ihmal edilmiyor.
Ne kadar değer verildiğini
düşünüyorsunuz. Yani burada Voltaire'in bir sözü aklıma geliyor. Bilim ve sanat bir kuşun iki kanadı gibidir. Bu kanadın bir tanesi olmazsa diğeriyle kuş uçamaz diye.
Çok güzel
bir sözü çok vardır. Güzel. Mealen söylüyorum tabii.
Çok güzel.
Güzel söze hemen müzikle devam edelim
Evet, hocamızdan bir
sonra
örnek.
Sonra bu güzel ve ilginç ve zorlu ve başarılı hayata devam edelim.
Evet, hocanın 1966 yılında yazdığı, orkestra için yazdığı Boncuklar Süiti.
Evet, dinliyoruz.
Dinliyoruz efendim. Thank you.
Evet, muhteşemdi eseri gerçekten. Hocanın
Nurlar içinde.
Yeni açanlar için istersen sen sunayım.
Anons edeyim sevgili dinleyicilerimiz. Bugün merhum bestecimiz, orkestra şefimiz Sebahattin Kalender hocamızı anıyoruz. Konuğumuz Doğan Çakar, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı öğretim görevlisi. Aynı zamanda müdür yardımcımız. Ve hocamızın öğrencisi ve son asistanı.
Evet, teşekkür ederim. Asistanı
hocamızı almaya devam ediyoruz evet. Kaldığımız
Sebahattin
yerlerden.
Sebahattin Kalender'in hikayesiyle, yaşam evet. öyküsüyle devam evet. edelim efendim.
1939'da kompozisyon bölümüne kabul edildikten sonra da Hasan Ferit Alnar'ın öğrencisi oluyor hoca.
Burada, Hasan Ferit Alnar'ı burada tekrar evet. analım. Türk beşlerimizden bir tanesidir. Kanun konçertosuyla en çok kendini duyurmuş bir bestecimizdir ama evet. çok daha değerli eserleri de mevcuttur. Kendi de kanun çalar zaten.
Evet. Sabahattin Kalender Hoca'nın ders aldığı öğretmenlere baktığımız zaman da Ferhunda Erkin, Ulvi Cemal Bey'in
piyanist. Türk beşlerimizden bir bestecimiz evet. Ulvi Cemal Erkin merhum hocamızın merhum eşi Ferhunda Erkin.
Ferhunda Erkin.
Zamanın dev piyanistlerinden.
Evet, en iyi evet. piyanistlerinden. Ferhunda Hanım ve Eduard Zürkmayer'le piyano çalışıyor Sabahattin Hoca. Ve çok enteresan bir isim daha var o dönemde. Profesör Doktor Afet İnan, tarih evet. hocası. Ulvi Cemal Erkin kontrpuan, Saygun Ahmet Adnan Saygun armoni, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'le de kompozisyon çalışmalarını sürdürürken bir taraftan da Pretorius ile orkestra şefliği çalışma fırsatı buluyor Sabahattin Hoca.
Pretorius'ta bildiğimiz kadarıyla dinleyicilerimizle paylaşalım. Hı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası o zamanki adıyla Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası'nın şefi. Alman şefi. Hı. Atatürk tarafından davet edilip şefliğe atanmış olan o da engin bir besteci ve orkestra şefi. Okulumuzda da zaten bu gelen tüm yabancı uzmanlar hı hı. okulumuzun da doğal hocası oluyorlar evet. konservatuvarın.
Bu Almanya'daki Hitler Almanyası'ndan bahsediyoruz. Hı hı. O dönemdeki çok değerli, çok seçkin bilim ve sanat insanlarından yararlanmayı çok iyi bilmiştir Türkiye Cumhuriyeti ve
Büyük
Atatürk'ümüzün sayesinde diyelim. Evet. Ve bunu bir altın fırsata dönüştürmüştür konservatuvar.
Ve her alanda.
Her alanda. Her alanda. Biz konservatuvar tarafını
tabii
biliyoruz
ki, her
ama
alanda olduğu
İstanbul'da
gibi,
da üniversitelerde de çok değerli bilim insanları ve sanat insanları ülkemize gelmiş oluyorlar.
Evet.
Burada 1943 yılında kompozisyon ve orkestra idareciliği bölümünden mezun oluyor Sabahattin Hoca pek iyi dereceyle. Kendi döneminde Faik Canselen var. Çok ünlü bestecilerimizden yine. İkinci kuşak Türk beşlerinden sonraki kuşak gerçek beşlerinden. Anlamda örgün eğitimden geçmiş olan ilk kompozitörlerimiz, ilk bestecilerimiz bunlar. Hı hı. Ve konservatuvarın ilk bestecilik kompozisyon bölümünün öğrencileri iki öğrenci mezun oluyor. Birisi Sabahattin Kalender hocamız, birisi de Faik Canselen. Evet. Aynı dönemde Aydın Gün gibi sahne sanatlarında ünlü bildiğimiz insanlar da var.
Aydın Gün'ü o da merhum Aydın evet. Gün, o evet. rahmetli oldu, rahmetli anıyoruz. İstanbul Festivali'ne, müzik festivali'ne yıllarca çok büyük emek vermiştir. Oranın başkanlığını hı-hı. yapmıştır hı-hı. Aydın Gün. İstanbul Müzik Festivali'nin bugünkü haline gelmesine için çok büyük evet, çaba evet, sarf çok etmiştir.
Gerçekten yeri doldurulamayacak çok, insanlar. Evet. Devlet tiyatrosunun ve operasının inşası devam ediyor bir taraftan. Konservatuvarımız sadece müzikle ilgili değil, sahne sanatlarının diğer alanlarına da genişleyerek gelişme gösterdiği için evet. o dönemde de Karl Ebert, sahne sanatlarının genel koordinatörü, genel yönetmeni ve
yol göstericisi.
Okulumuzdan mezun olan tiyatro ve opera sanatçılarının sanatlarını icra edebilmeleri için uygulamalı tatbikat sahnesi kuruluyor Halk Evi'nde, bugünkü Resim ve Heykel Müzesi'nde. Bu tatbikat sahnesinde oynanan oyunlarda tiyatronun ve operanın operetleri ve müzikli oyunlarının orkestrasını şefliğinde Sabahattin Kalender Hoca yapıyor. Bir anlamda tatbikat sahnesinin genel müzik yönetmeni gibi Karl Ebert'in yardımcılığını sürdürüyor o dönemde. Kompozisyon bölümünden yetişmiş.
Çok önemli bir işlevi
evet,
var değil mi?
Evet, çok önemli. Çok önemli. Yani sahne sanatlarımızın mayalandığı adeta gelişme gösterdiği, filizlendiği bir yer.
Evet.
1945 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'na nihayet Sabahattin Hoca'yı davet ediyorlar, kabul ediliyor. Burada çalgı bilgisi ve o dönemdeki adıyla kulak terbiyesi ve solfej öğretmeni oluyor. Daha sonraki yıllarda kontrpuan, orkestrasyon, bestecilik dersleri de veriyor hoca. 1948 yılında devlet bursuyla Paris'e gönderiliyor, Paris Konservatuvarı'na. Burada çok ünlü, çok önemli devrin, adeta dev, müzik alandaki devleri diyebileceğimiz Arthur Honegger ve Milo gibi ünlü bestecilerle çalışıyor.
Ne büyük şans değil mi?
Hepsi bir de şeydir bunların, akımların öncüsü
evet,
insanlar.
Evet, gerçekten Fransız altıları ve sonrasında evet, çok seçkin yeri olan besteciler.
Evet.
Burada ayrıca ünlü orkestra şefi Charles Mouch ve Fournet gibi orkestra şefleriyle de orkestra şefliğini sürdürüyor bir taraftan. Hı-hı. Yani sadece bestecilik değil, orkestra şefliği alanda da
ilerlemeye
çalışıyor.
Hı
hı. Öncesinde Ankara Devlet Konservatuvarı'nda ve CSO'da Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda Hasan Ferit Anlar'ın da yardımcılığını yapıyor orkestra şefi olarak.
Hı hı.
Sabahattin Kalender Hoca.
Evet, sevgili dinleyicilerimiz, hı hı, Türk Beşlerimizin önemli isimlerinden Hasan Ferit Anlar bir dönem Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefliğini yapmıştır. Hı hı. Hasan evet, Ferit Anlar sadece bestecilik yanıyla değil, asıl hatta, hı hı, kendi tabiriyle, kendi söylemiyle, şefliğiyle ön plandadır. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın şefidir ve de Sabahattin Hocamız da bir dönem onun
yardımcılığını sürdürmüş oluyor.
Sevgili Doğan Hocam, dinleyicilerimiz, hı, şimdi merak ediyorlar, Türk Beşleri kimler? Niçin bu isim konmuş? Biraz da hemen kısacık onları aydınlatıp sohbetimize devam edelim.
Evet. 1924-25 eğitim öğretim yılında Mustafa Kemal Atatürk bu ülkede yiyecek ekmek yok, temel gereksinimler yoksunlukları çekerken sanatı ikinci plana atmamış. Daha birinci yılda bu konuda çok ciddi, önemli sayılabilecek adımlar atmış.
Evet.
Ve diğer alanlarda olduğu
evet,
gibi.
Diğer alanlarda da olduğu gibi gerçekten çok önemli. Ve Musiki Malim Mektebi'ni kurmuş. Gerçek anlamda çağdaş sanatların içine bir an önce girelim. Tabandan, toptan kalkınma, kültürel kalkınmayı gerçekleştirebilmek için. Yani sanatı, müziği bir eğlence aracı olarak görmemiş. Hem bir eğitim alanı, hem bir eğitim aracı olarak da değerlendirilmiş.
Buradaki
bu, evet, çok enteresandır bu.
Hedef nedir? Kendi tabiriyle muasır medeniyet seviyesine ulaşmak, öyle değil mi?
Evet, üzerine çıkmak. Bu şekilde başladığında da buradaki ilk öncüler bir anlamda Türk müzik alandaki Türk beşleri dediğimiz. Bunu da Cevat Memduh Altar'ın tanımlaması diyebiliyorum.
Kendileri pek sevmiyorlarmış
evet,
aslında bu tanımlamayı.
Evet.
Başkaları söylerlermiş.
Evet.
O da Rus beşlerinden.
Evet, esinlenerek.
Esinlenerek yapıştırılmış bir tabir onlar
evet,
için. Kendileri de pek hoşlanmıyorlarmış aslında.
Evet, Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Ahmet Adnan Saygun, evet, Hasan Ferit Alnar ve Necil Kazım Akses'ten oluşur Türk beşlerimiz.
Evet.
Bu Türk beşlerinin hemen arkasından ilk kuşak besteciler de ve örgün anlamda Türkiye'de eğitim gören besteciler de Sabahattin Kalender ve Faik Canselen'le başlamış evet, oluyorlar.
Çok teşekkürler bize aydınlattığınız için. Yani bizler elbette biliyoruz sevgili dinleyicilerimiz, hani Türk beşleri diyoruz programlarımızda. Sizin gibi ehil ve öğretim görevlisinden duymak başkaydı. Devam edelim ama müzikle mi acaba bir devam etsek?
Bir soluk alalım. Hem
evet,
de dinleyicilerimize de bir soluk aldıralım.
Sabahattin
belki
Kalender Hoca'nın hangi
bestesini yine Sabahattin Kalender Hoca'nın çok enteresandır. Sabahattin Hoca hemen hemen her alanda eser vermiş bir besteci aynı zamanda.
Evet.
Yine dilerseniz orkestra eserlerinden Cıncıklar Suite'ini
evet,
dinleyelim.
Evet. Sabahattin Hocamız burada şunu söylemeye çalışayım. tabii ki evrensel müzik abecesine ve literatürüne çok hakim, eğitimini üst düzeyde almış bir besteci olmakla birlikte kendi Anadolu müziğimize de çok hakim ve çok seven, sayan ve çok ilgilenen, çok araştıran bir bestecimizdi. Hiçbir zaman kopmadı. Nasıl bütünleştirilirse Büyük Atatürk'ün de söyleminde olduğu gibi evrensel müzik normları ile Anadolu müziğimizi, halkımızın müziğini buluşturan nadide bestecilerimizdendi. Şeyi de çok ilginçtir, bu dinleyeceğimiz eserimizin ismi dinleyicilerimize de ilginç gelebilir. Cıncıklar. Evet, cıncıklar bir Anadolu tabiridir bu aslında. Evet. Dinliyoruz efendim. Thank you.
Evet, Sabahattin Kalender hocamızın Cıncıklar adlı bestesini dinledik.
Ne şekerdi değil mi? Çok tatlı. İsmi evet, kadar şekerdi. Evet,
gerçekten.
Evet hocam, devam edelim.
Şimdi Sabahattin Kalender hocamız 1948'de Fransa'ya gönderilmişti. Oradaki eğitimini 1951'de École Normale de Musique de Paris eğitimini tamamlayıp Türkiye'ye dönüşte. Yine Ankara Devlet Konservatuvarı'nda piyano eşlikçisi ve orkestra şefi olarak görevlendiriliyor. Ve kısa bir süre sonra da buradan ayrılıyor. Güneyde geçim sıkıntısı yaşıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle burada odun kömür almayalım, güneyde daha rahat ederiz diye annesiyle birlikte güneyde yerleşiyor, Adana civarında.
Benim memleketime gidiyor.
Evet. 1955 yılında da o dönemin genel müdürü Muhsin Ertuğrul, aynı zamanda öğrencisi olduğu için Sabahattin Hoca, onu soruyor nerededir diye. Söylüyorlar güneyde, Adana civarında diye. Buluyorlar Sabahattin Hoca'yı, tekrar davet ediyorlar ve operada orkestra şefi olarak görevlendiriyorlar. Çünkü ihtiyaç var ve değerli bir orkestra şefi aynı zamanda Sabahattin Hoca.
Ben hocanın değneği evet, altında Devlet evet, Opera Balesi'nde çaldım.
Ne güzel.
İki yıl
ne
çalıştım.
Ne güzel.
Hocamınla ilgili çok güzel anılarım da var. Çok mukallit bir adamdı. Kendiyle gerçekten, çok barışık. Kendiyle dalga geçebilen, hayatla dalga geçebilen. Çok çok keyifli bir insan.
Çok önemli değil mi? Evet. Yani gerçek bir sanatçının kendiyle evet, barışık olması evet, çok evet, önemli bir şey. Evet. Yaratısında da çok faydalı evet, olan bir şey.
Evet. Ve hayat onu çok güzel olgunlaştırmış. Evet. Gerçekten çok iyi yetişmiş bir insan. 1962 yılında da burada genel müzik direktörü olarak atanıyor. Ve emekli oluncaya kadar bu görevde devam ediyor Sabahattin Hoca. Hem bestecilik hem orkestra şefliği alanlarında, gerçekten her iki alanda da çok başarılı olduğu bilinir ve söylenir. Pek çok festivalde Türkiye'yi temsil etmiş. Doğu Avrupa ülkelerinin hemen hemen bütün başkentlerinde konuk orkestra şefi olarak konserler yönetmiş bir kişi. Bestecilik alanına gelmek istiyorum. Bestecilik alanında ulusal bir kimlik oluşturma çabası içinde olmuş daima. Türk müziğinin geleneksel ve temel unsurlarından yararlanmış. Eserlerine Batı Avrupa'da müzik alanında gerçekleştirilen her türlü yeniliği ve tekniği, teknik gelişmeleri kullanmış, yansıtmış. Ama bunu yaparken de folklorizm akımının güçlü bir temsilcisi.
Demin de söz ettiğimiz evet, gibi. Evet. Zaten eserlerinin bazılarının isimlerinden evet, de çıkarabileceğimiz evet, gibi.
Gerçekten. Bestecilik alanında solo çalgı, oda müziği, film müziği, sahne müzikleri, koro ve orkestra eserleri, solo çalgı, şan ve orkestra eserleri ile operaları var evet, mevcut. Onların listesini ayrıca verebilirim.
Tabii. Paylaşırız.
Çok sıkıntılı ve üzüntülü, dramatik çocukluk ve gençlik geçirmesine rağmen komik ve şakacı ögelerle dolu, derin espri, nükte taşıyan eserler yazmış daima.
Nasıl? Eser, kendisi de öyleydi.
Evet, kendisi, kendisi de öyle. Gerçekten öyle.
Sözünü unutma evet, hocam. Orta bahçemiz vardı Cebeci'deki.
Ben de hatırlıyorum onu.
Orada akşam yemeğinden sonra bazen nöbete kalırdığın zamanlar ya da bizlerle birlikte olmak için evine geç giderdi. Kahvesini, çayını alır. Biz çevresine üşüşürdük. Bize fıkralar anlatırdı. Hayatından anılar anlatırdı. Özellikle bahar akşamları, yaz akşamları orta avlumuzda çok çok çok müktedandı. Biz bayılırdık evet, hocamız evet, gitmesin de burada kalsın diye. Her akşam evet, yemekten sonra olsun. Biz de çalışmadan biraz kıralım diye öğrenci tabiriyle.
Evet. Aynı zamanda hayatı da sizinle evet, paylaşmış.
Tabii
değil
ki.
Mi?
Evet. Evet. Tadına doyulmaz sohbetleri.
Evet, müthiş.
Nükteli fıkraları gerçekten evet, evet, çok komik, aranan, daima evet, etrafında dostları olan birisi, hiç yalnız
daha
değildi.
Daha çok büyüklerde evet, görüyoruz evet, bu fırsat eğitimi evet, denen şeyi. Evet. Onu yapmış aslında.
Evet.
Sevgili hocam, zaman çok hızlı akıp geçiyor. Ben birazcık daha hızlı gitmek istiyorum. Çünkü hocamızla ilgili anlatılacak şeyler
çok
bitmez.
Şey var,
çok şey var. Ben biraz hocalığına gelmek istiyorum. Konservatuvarda kimleri yetiştirdi, hangi bölüme ne kadar bildiğimiz kadarıyla. konservatuvarımızın kompozisyon ve orkestra şefliği ana sanat dalında hocaydı. Başta Hı-hı. sizler olmak üzere Hı-hı. bir sürü insan yetiştirdi. Gerek orkestra şefi, Hı-hı. gerek bando şefi Hı-hı. ki evet. bu bölüme emeği evet. çok büyüktür.
Çok fazla, onu unutamayız
bu,
gerçekten.
Hiç yatsınamaz. Hı-hı. Hatta belki bu tarih içerisinde, bando tarihi içinde, bando Hı-hı. şefliği tarihi içinde en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu düşünüyorum Sebahattin Hoca'nın. Hı-hı. Birazcık oraya değinebilir miyiz?
Evet. Biraz önce yarım bıraktığım cümleyi tamamlayayım. Hemen şeyi söylüyorum izniniz olursa. Eserlerindeki orkestrasyonunda ve yaptığı düzenlemelerde halk müziğinin yalınlığını ve coşkusunu korumaya özen göstermiş daima. Hatta şöyle tanınır. Çağdaş Türk müziğinin mütevazı ismi. Hı hı. Acıyı neşeye dönüştüren besteci olarak hep nitelendirirler hocayı. Evet. Yani her yönüyle hem sanatında hem kişiliğinde hem yaşamında
örnek
çok örnek olacak birisi. Evet. Şimdi 1980 yılında ben o dönemi yaşadığım için çok net söyleyebilirim. Ünlü orkestra şefi Hikmet Şimşek'in Ankara Devlet Konservatuvarı'ndaki derslerini bırakması üzerine hı hı. orkestra ve bando şefliği öğrencileri mağdur olmasın diye hoca davet edildi ve memnuniyetle kabul etti. Bu öğrencilerin derslerini üstlendi ve yaz tatillerini de kapsayan eğitim öğretim faaliyetleriyle mezun olma noktasına gelmiş olan öğrencilerin eksiklerini tamamlamaya çalıştığı hiçbir karşılık beklemeksizin bu özverili çalışmalarını yakından tanıklık etmiş biri olarak söylüyorum bunu. Evet. Asla unutmamamız lazım bu yönünü.
Evet.
Şimdi 2 Temmuz 2012 tarihinde de Hollanda'daki Den Haag şehrinde 93 yaşında aramızdan ayrıldı.
Evet.
Çok sevdiği Datça Palamutbükü Cumalı köyüne götürüldü.
Defnedildi.
Evet. Huzur içinde uyusun.
Nurlar içinde.
Ben şimdi eserlerinden bahsedeyim, sonra da bir özet yapmak isterim hocanın diğer bando Hı-hı. alandaki öğrencilerle ilgili. Mesela operalar, çok büyük çaplı eserler. Hı hı. Deli Dumrul, Nasrettin Hoca, Operada Karagöz
evet.
ve Cem Sultan operaları var.
Oratorio var değil mi? Ateş evet. ve İnanç, Halk Dansları.
Evet, Halk Dansları, Ateş ve İnanç, Kurtuluş Savaşı Destanı hı hı. Gibi. Yine orkestra eserleri, biraz önce dinlediğimiz Boncuklar, Cıncıklar, Intermezzo, Konser Uvertürleri.
Köy oyaları var.
Evet.
Çok hoş.
Köy oyaları.
Taşradan Sesler.
Uvertürü süiti var. Bu 1970'te TRT'nin açtığı bir yarışma var. Bu yarışmada orkestra yapıtları yarışmasında birincilik ödülü almış bir eser aynı zamanda.
Hocam hemen sıcağı sıcağına dinleyelim mi?
Tabii ki. Ha? Çok
hazır,
iyi olur.
Bundan bahsetmişken.
Evet, çok iyi olur.
Sevgili hocamızın Köy Oyaları Süiti Hı-hı. 1970 yılında TRT'nin açtığı bir yarışmada birincilik ödülü almış eserdir. Şimdi Hı-hı. onu dinliyoruz efendim. Sebahattin Kalender'in Köy Oyaları. Thank you. Evet sevgili hocam.
Evet, sohbetimizi bir yandan da devam edelim.
Doğru.
Sabahattin hocamız bu okuldaki eğitim öğretim faaliyetlerine başladığında çok sevindik tabii hepimiz. Çok mutlu olduk. Hatta yakından tanıdıkça daha çok benimsedik. Daha çok paylaştık pek çok şeyi. Hoca yani derse her derse papyonlu ve tıraşlı gelir. Düzenli olarak yapar derslerini.
Papyonlu. Hep papyon takardı. Evet, hiç kravat yani, taktığını görmedim. Hep papyondu.
Evet, çok kibar ve nazik yaklaşımla hepimiz örnek oldu bu konuda. Az laf çok iş derdi ders anında. Ve 94 yılında emekli oldu, ayrıldı.
Evet.
Bu dönemde 73 tane bando şefi, bando subayı yetiştirdi.
Ne
bando
mutlu.
Şefi. 73.
Şanlı ve şerefli bu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu arkadaşlarımızın, 74 tane bando şefi hocamızın rahleyi tedrisatından geçmiş.
Evet. Bu öğrenciler Türkiye'nin dört bir köşesinde Kıbrıs'tan itibaren
hatta yurt dışında görevli
olan
tabii NATO görevleri noktada, nedeniyle gidiyorlar bazı bando komandolarına.
Bando şefliği yapıyorlar ve oradaki mızık okulunda da öğretmenlik, hocalık yapıyorlar. Hocamızın bıraktığı
çok
yerden öğrencileri. Hatta hocamızın kendisiyle ilgili yapılmış yüksek lisans ve doktora tezleri var. Yapılıyor bir taraftan da. Yani hocayı ilgilenen, merak eden dipli zorlukta araştırma yayınları var. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Mizah yönü çok güçlü bahsettik hocamızın. Gizli bir mizah ustası. Adeta yaşayan bir Nasrettin
aynen
Hoca
öyle.
Gibi.
Yani. Aynen öyle. Zaten öyle bir eseri de var Nasrettin Hoca. Kendisi öyleydi aslında. Evet. Belki kendisini yazıyordu eserlerinde.
Sahne müzikleri yapmış değil mi? Devlet tiyatrolarının sahneye koyduğu. Özellikle Kral Lear ve pek çok başka eserde.
Pek çok eseri var.
Bir de bundan da söz edelim. Film müziği var. Senaryosunu Yılmaz Güney, Yaşar Kemal ve Halit Refik'in yazdığı.
Karacaoğlan'ın Kara Sevdası'dır o.
Yılmaz'ın yönettiği. Evet.
Ruhi Su dönem arkadaşıdır.
1958 yılında Sabahattin Kalender yazmış.
Ruhi Su dönem arkadaşlarındandır. Onun dostudur aynı zamanda. Ruhi Su'nun ricası üzerine yazılmıştır o. Sabahattin hocamızın bunların dışında bir de şey var. Ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerin ve hizmetlilerin sponsoruydu. Onlara yardım ederdi Sabahattin hocamız.
Nasıl etmez? Çünkü kendi öylesine yaşamış ki. Öylesine derin yaşamış ki o duyguyu. Çok da iyi yapmış yani. Hani bunu yaşayıp da yapmayanlar da ama
tabii.
Kendisi her konuda örnek temsili olmuş.
Gerçekten.
Yani.
Maalesef sevgili dostlarım zaman yine uçtu gitti. Anlatacak çok şey var mutlaka sevgili hocamız başta olmak üzere hocalarımızla ilgili geçmişimizle
ilgili. Öyle güzel anlattınız ki
çok teşekkür
hocam.
Ederim.
Gerçekten
yani.
Çok
birlikte bu
kıymetli saatlerdi.
Şeyi oluşturduk sizlerin sayesinde.
Sabahattin hocamız başta olmak üzere bütün geçmişimizi burada minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz.
Evet.
Hepsi nurlar içinde yatsınlar. İyi ki geldiniz Doğan hocam.
Teşekkür
ayaklarınıza
ederim.
Sağlık.
Sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz bu hafta çok önemli bir bestecimizi merhum Sabahattin Kalender'i konservatörümüz Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Ana Sanat Dalı Öğretim Görevlisi, aynı zamanda konservatuarın müdür yardımcımız Doğan Çakar hocamız anlattı. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ayaklarınıza
sağlık. Ben teşekkür ederim bu fırsatı için. Verdiğiniz için.
Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.